Ayrım 12.
Ya dedi Kemal. Bu da sonuncusu. Kanı çıktı mı diye kuşkuyla sordu Kemal. Hem de nasıl? Fışkırdı. Bütün kahvedeki oturanlar Selim Balıkçı da kan içinde kaldılar. Kaç diye bağırdı Kemal. Kaç, bak oradalar. Sus diye onun ağzını kapattı Zeynel. Yanlarından geçen bir komiserin ve iki polisin gözlerinin içine bakarak beni ele mi vereceksin? Kemal başını onun elleri arasından çekti. Gözlerinin içi gülerek bırak beni dedi. Şimdi her şeyi bir iyice anladım. Al şu oltayı da sal denize. Ben birazdan gelirim. Çok palamut var bugün. Kemal yeni camiden yana çekip giderken Zeynel alışkan ellerle çok balık tutmuş usta bir tavırla oltayı denize salıyor. Buradan hızla emniyet müdürlüğü yönüne giden Kemal'in kendisine ele vereceğini hiç düşünmüyordu bile. Kemal yeni cami kemerinin altından geçip çiçek pazarına geldi. Çiçek pazarında çok büyük bir oda kadar bir kafesin içinde atmacalar vardı. Renk renk, boy boy, her biri ısrancalardan, kayalıklı Rize dağlarından getirilmiş. Kemal atmacaları baştan sona gene saydı. Her gün buraya gelir kafesteki atmacaları sayar, satılıp satılmadığını ya da kaç tane kuşun getirilip kafese konduğunu anlardı. Bu sefer tam 36 tane atmaca saydı kafeste. Demek ki bugün kafese 5 atmaca daha girmişti. Oradan tavşanın yanına vardı. Tavşan kırmızı mercan gözleriyle ona gülüyordu. Bu tavşan var ya, çok sevinçten dolup taşan bir tavşan. İnsana hep gülüyor. Kim bilir fıkaracık bir de kafesin içinde olmasa ne kadar şen şatır olurdu. Tavşanlardan bıldırcınlara, apak küçücük farelere, akvaryumlara, akvaryumların içinde dönen yanar döner küçücük balıklara, bir tarla gibi uzanmış çiçeklere, topraklara, kuşlara, öpüşen muhabbet kuşlarına. Bu kuşlar Kemal'in nedense çok tuhafına gidiyor. Kemal saatlerce geçip onların karşılarında duruyor. Onların kafesler içinde çok mavi, som yeşil, kırmızı, som sarı parlak renklerine dalıp gidiyor, öpüşmelerine kendinden geçip saatlerce gülüyordu. Çiçek pazarında çok tuhaf, insanı uçurur gibi sevindiren bir koku, acımtırak genzini yakıyordu. Ama çiçek pazarının her yerinde yoktu bu koku. Çiçek pazarında durur da yönünü yeni camiye döner, bu yandaki minareyi tam karşına alır da havayı usul usul içine çekersen işte o zaman. Kemal aşağı yukarı her gün çiçek pazarına geliyor, çiçek pazarını böyle her gün gözleriyle tepeden tırnağa tarıyor, ne kadar çiçek, ne kadar kuş, fare, balık satılmış önceki gün biliyordu. Çiçek pazarındaki işini bitirdikten sonra Mısır çarşısının içinden tarçın, ıhlamur, ada çayı, sumak, naftalin, nane, acı, acısı kokan, acı acı havaya yayılan kırmızı biber, karabiber, pastırma kokuları arasından geçerek çarşının denizden yana açılan kırmızı taştan örülmüş kapısına geliyor. Orada durup bir süre akıp giden kalabalığa, kalabalığın üstüne uzanmış olan minarelerin gölgelerine dalıyor. Sonra da gidip minare gölgesinin tam sivrisinin üstüne basıyordu. Minare gölgesinin üstünden bir kedi gibi Rüstem Paşa Camisi'nin avlusuna kaydı. Orada ayakkabıcıların derileri, kalaycıların yanan nişadırları, sandıkçıların yongaları kokardı. Rüstem Paşa Camisi'nin çinileri loş karanlığın içinde dehşet, kıvılcımlanan bir renk cümbüşünde kalkar geceye ortalığı şıkır şıkır aydınlatmış ışığa yürürlerdi. Dursun Kemal Alceylan, Rüstem Paşa çinilerinin dal gündüz de yerlerinden çıkıp renk renk pul pul İstanbul üstüne sağıldığını çok görmüştür. 7000 renkli bir ebem kuşağı olaraktan. O, geceleri de sabahın alacasında da bu çinilerin kalkıp sessizce, usulca, inceden bir yel gibi halice, halicin üstündeki yaldızlı lacivert geceye de yıldız yıldız yağdığını görmüştür. Ondan başka kim görecek çinilerin böylesi hünerlerini? Bir o bilir, Dursun Kemal Alceylan. Onun kadar kim gelmiştir de buraya, şu köşedeki pencerenin içine, nakışlı tahta pervazın arkasına süzülüp saklanarak, evini, anasını, yemeği, içmeyi, ya kendisini unutup günlerce, aylarca gözünü kırpmadan bir düş cennetinde yaşayarak bu çinileri kim seyretmiştir, kim? Onların çağıldayarak pencereden sızan güneş ışınlarının içine yansıdığını, İstanbul göklerinin gecelerini binbir renk cümbüşüne boğarak İstanbul'u kamaştırdıklarını Kemal'den başka kim görmüştür? Şimdi ise Kemal'in oraya gidemediğini, orada uzun bir süre duramadığını da kimsecikler bilmiyor. Bıktı mı, usandı mı, doydu mu, onu da kimsecikler, Kemal bile bilemiyor. Rüstem Paşa camisine çabucak şöyle bir göz attı. Orada caminin içinde 7-8 çocuk, bir de çok yaşlı bir adam, başlarında tepelikleri, önlerinde rahleler, bağdaş kurup oturmuşlar, öne arkaya sallanarak Kur'an okuyorlardı. Hemen oradan ayrılıp yağ iskelesine doğru yürüdü. Orada kırmızı kiremitlerin üstüne konmuş martılar, yapıların damlarını süt beyaz eylerlerdi. Kemal onu görecekti. Kıyıda durdu. Ayağının dibindeki dalgalanmayı unutmuş. Koyu, biraz da çamura dönüşmüş nefti, yüzü kirden kırış kırış suya baktı. Yapıların, Galata Köprüsü'nün, camilerin, minarelerin yansımaları denizdeydi. Karşı Karaköy'e, tünelin oraya, Kadıköy vapur iskelesine, yeni camiye, Rüstem Paşa'ya, Halic'i doldurmuş, arka arkaya bağlanarak Halic'in yarısından çoğunu kapatmış Laz takalarına, bacalarını kırarak köprülerin altından geçen teknelere yığılmış sebzelere, portakal, elma, lahana, mandalinalara baktı. Bir şeyi, çok önemli bir şeyi yitirmiş de arar gibiydi. Birden bulunca da sevindi ve kendi kendine söylendi. Değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Değişmedi. Her şey yerli yerinde. Derken iskeleye yönelip yürüdü. Birden de olduğu yerde zınk diye durdu. Orada ileride iskelede yan yana tam 5 tane polis duruyordu. Başlarında da komiserleri. Eminönü'ne geri döndü. Bir başka polis de tam Eminönü balık pazarının deniz geçesinden kıyıdan köprüye yürüyordu. Bir de jandarma vardı Mısır Çarşısı'nın önünde. Sebze Halil'in önünde de 3 tane polis duruyordu. Kemal ne yapacağını pusulayı bir iyice şaşırdı. Sağına bakıyor polis, soluna bakıyor polis. Orada, ortada çırılçıplakmışçasına kala kaldı. Dursun Kemal Alceylan, daha 12'sini sürüyor. Bıyıkları çıkmış mı diye her sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak aynaya bakıyordu. Bir polis de sallanarak Unkapı Köprüsü yönünden geliyordu. Bugün ortalıkta amma da çok polis var diye düşündü Kemal. Şimdi ne yapacaktı burada? İşte polislerin ortasında kala kalmıştı. Polisler kuşatmışlardı onu. Kemal gözleri şahin kesilmiş, yöredeki polislerin parmaklarını oynatışlarını bile gözden kaçırmıyordu. Un kapanı üstesinden gelen polis yürüdü geldi. Mısır Çarşısı'nın önünden geçti. İş Bankası'nın köşesinden yukarıya Mahmut Paşa'ya saptı. Saparken de güneşe gelen 6 köşe yıldızı çaktı, söndü. Şimdi artık Unkapı Köprüsü'nün yolu açılmıştı. Kemal nereye gidecekse oraya gidebilirdi. Ama o polis arkasında Unkapı Köprüsü'nün altındaki geçitte 3 polis daha bırakmıştır. Kemal'i çutar mı? Bekle burada ne olacak? İskelenin üstündeki polislerden birisi, çizmeli olanı, bacaklarını bir iyice ikiye ayırıp gererek hamire yaylanıyor, birkaç adım atıyor, duruyor, gene yaylanıyor, sonra yürüyor, birkaç adım daha atıp gene yaylanıyor, her yaylandıkça da götünü kaşıyor. Oradan hiç de ayrılmıyorlar. Bunların sivilleri de burada dop dolu olacak diye düşündü Kemal. İşte şimdi ne yapacaktı Kemal? Buraya Rüstem Paşa Camisi ile Haliç Denizi yağ iskelesi arasına sıkışıp kalmıştı. Gene cadde her zamanki gibi tıkanmış, korna sesleri İstanbul'u bir kaldırıp bir indiriyorlardı. Tıkanıp kalmış bir adım ilerleyemeyen otomobillerin, tepeleme sebze sandığı yüklü kamyonların, akaryakıt tankerlerinin arasından sebze sandıklarını sırtlarına üst üste yığıp dikmiş, kara bıyıklı iki büklüm burunlarından ter damlayarak geçen hamalların arkasına saklansa, polislere gözükmeden yazmacı Adem Usta'nın dükkanına varabilir mi? İmkanı yok dedi kendi kendine Kemal. Hemen yakalarlar. Her binyan sivil, resmi, polis dolu. Tıklım tıklım doldurmuşlar ortalığı, kaynaşıyorlar. Bakın şunlara, nasıl da durmuşlar orada denize bakıyorlar. Sert komiser de durmadan denize tükürüyor. Ağzında tükürük kalmadı adamın be. Kemal birden elektriğe tutulmuşçasına titredi. İki polis daha geliyordu un kapının oralardan. Dalmışlar birbirleriyle dünyayı unutmuşlar, ellerini kollarını sallayarak, bağırarak tartışıyorlardı. Kemal hiç yutar mıydı bunu? Zıt, andavallılar yutar mı bu numaralarınızı Kemal? Hemencecik arkadaki ancak bir çocuk sığabilecek büyüklükteki bir delikten tahta perdenin arkasına kaydı. Vardı tahtaların aralığından polisleri dikizlemeye başladı. Polisler tartışarak, durarak, birbirlerine bağırıp çağırarak geldiler, Galata Köprüsü'nün altında gözden gittiler. Kemal derin bir soluk aldı. İskeledeki polisler daha öyleydiler. Götünü kaşıyan polis azıtmış, durmadan hem götünü kaşıyor hem de yaylanıyordu çizmeli bacakları üstünde. Komiser denize tükürmesini sürdürüyordu. Kemal gene girdiği delikten, tahta perdeden usullacık gözlerini iskeledeki polislerden ayırmadan caddeye kaydı. Eski, üstü açık bir kamyonetin arkasına sığınıp büzüldü. Ah şu polisler oradan bir ayrılsalar, sebze halinin önündekiler de sanki nöbetteymişler, orada kıpırdamadan duruyorlar. İşte şu kara şapkalı, ince bıyıklı, avurdu avurduna geçmiş adam da sivil polis. Kemal Köprü'de balık tutarken çok polis gördü. Bilmez mi kim polis kim değil? İşte şu şişko da. Şişkolar hiç polis olurlar mı be? Diye de kendi kendine çıkıştı. Ama şu çekik gözlü, kafası kazınmış film artisti suratlı da mı polis değil? Bak insanlarla kaşlarını nasıl da çatıp bakıyor. Öldürecek, yiyecek gibi. Kemal kendisini tenekeci dükkanına hemen o anda atmamış olsaydı, yaralı bir kuş gibi dükkanına gelip düşen bu çocuğa çok şaşırdı tenekeci. Ne var oğlum, ne oluyor? Polis diyebildi Kemal. Polis amca, soluğu taşarak, yüreği göğüs kafesini çatlatacakmış gibi hızla döverek. Polis. Polis sana ne yapacak oğlum? Sen ne yaptın ki? Birden kendine gelen çocuk, bir an bomboş kalmış gözlerle sakallı, yumuşak, güzel, tertemiz çocuk yüzlü tenekeciye baktı. Sahi ben ne yaptım ki? Usul usul kendine gelirken ben ne yaptım diye kendi kendine söyleniyordu. Birden gülümsedi, alnı ter içinde kalmıştı. Terini sildi, elini silkeledi. Ben bir şey yapmadım ki dedi. Hiçbir şey. Neden polisten? Kafasında bu sorunun ağırlığıyla tenekeci dükkanından çıktı, doğru iskeleye geldi. Haliç öğürtücü bir kokuyla kokuyor, yerlanan polis daha kıçını kaşıyor, komiser denize tükürüyor, öteki polisler ise birbirleriyle ağza alınmayacak küfürlerle şakalaşıyorlardı. Polislere ben bir şey yapmadım ki. Ağır, temkinli, birazcık da tetikte polislere yaklaşıyordu. Birden polislerden birisinin kendisine baktığını gördü. Ya da görür gibi oldu. Polisin bıçakla kesilmiş gibi ince, keskin dudakları, ağzını karanlık bir kuyuya çeviren, dudaklarının üstünde bir bıyığı vardı. Polis de göz göze geldiler. Polis ona, o polise bakıyordu habire. Polis ona, o polise. Polis ona, Kemal aldı yatırdı. Un kapağını köprüsünün geçidinin altına kadar koştu. Orada da Merkez Bankası önünden gelen bir polisi görünce geriye döndü. Bir otomobile, bir arabaya koşulu bir kırata, bir hamala çarptığını hayal meyal düşünebiliyor koşarken. Sebze halinin içine düştü. Domates, soğan, portakal, yeşil saplı, kırmızı turp, pırasa, lahana, elma öbeklerinin deniz kıyısına yığılmış sandıkların arasına girdi. Kapana kısılmış gibi halin içinde oraya koşuyor, orada bir polis çıkıyor karşısına, buraya koşuyor, burada. Kanter içinde kalmış, oraya buraya önüne çıkana çarparak halde dört dönüyordu. Bir yalım bir polis çemberinin ortasındaydı. Buradan da kurtulacağını hiç sanmıyordu. Halka da gittikçe daralıyor, korkunç bir gürültüyle halin içi bin bir ayak kaynaşıyordu. Toz, duman, hamallar, at arabaları, vapur düdükleri, sebze yığınları, boş, dolu, telis, çuvallar. Kemal hepsinin üstünden aşarak, ''Usta, usta, ne var, ne oldu Kemal? Yok bir şey usta be, çok koştum da. Bekledim seni.'' dedi usta. ''Geldim.'' dedi Kemal. İşte bu Adem Usta, İstanbul'da kalmış son yazmacıydı. Yaşı 70'i çoktan aşmıştı. Yumuşak başlı, güler yüzlüydü. Uzun sakalları bembeyazdı. Nakış kalıbını boyaya bir mühür gibi basıp bezlerin üstüne koyarken, boya bulaşmasın diye sakalını dürer büker koynuna gömleğinin içine sokardı. Uzun, çok uzun parmaklıydı elleri. Onu ilk görünce önce sakalını, sonra da elini görürdün. Elini görür görmez de yürekten, içinde ta eskiden kalma, gün görmemiş bir sevgi depreşirdi. Gözleri ellerinden de güzeldi. Duru, aydınlık, dibine gün vurmuş bir su gibi sevinç içinde kalarak bakardı insana. ''Yavrum Kemal'' dedi Adem Usta. Ona bir turuncu bez parçası uzattı. ''Şunu nakışla.'' Duvarın dibindeki boya çanaklarını, çanakların sağındaki nakış kalıplarını da göstererek. ''Oradaki kalıplardan hangisini beğenirsen, boyalardan hangilerini seçersen onlarla yap.'' ''Olur ustam.'' Kemal epeydir Bursalı Adem Usta'nın çırağıydı. Usta çırağından, çırak ustasından memnundu. Çocuğa Rüstem Paşa'nın çinilerinin ebem kuşağı gibi balkıdığını usta söylemiş, Kemal de gözünü açtığı bu camide Çinilerin tiryakisi olmuştu. Kısa bir sürede çırak elindeki bezini, uçan yeşil turnalar, mavi yaşam ağaçları, koskocaman boynuzlarıyla bezin tam ortasında dimdik duran kara bir geyikle bezemişti. Oldu mu usta? Usta gözlerini kısarak beze baktı, baktı, içini çekti, yüzü sevinç, mutluluk, kıvançla kırıştı, gözlerinin içi gülerek ''Ne güzel yavrum, eline sağlık'' dedi. ''Ne güzel, akşama daha çok var. Bak, oradaki kalıplardan da al istersen. Birkaç tane daha bez boyasana. Ne güzel uyduruyorsun Kemal Usta, ellerine sağlık.'' Ona bir top bez daha uzattı. ''Buradan beğen beğendiğin bezi seç.'' ''Olur usta.'' Kemal bu sefer belki de 3 metrekare büyüklüğünde mavi bir bez seçti. Yere serdi, köşeye gitti, dikkatle en güzel nakış kalıplarını aramaya başladı. Kararmış, sonra da renk renk olmuş kalıplar Kemal'in usta ellerinden bir su gibi akıyordu. Kemal mavi bezin başında parmaklarını kemirerek beze baktıktan sonra turuncu boya çanağına yanaştı, eğildi. Elindeki kalıbı çanağa batırdı, geldi mavi beze bastı. Kalıbı kaldırdığında mavi bezin üstünde süzülen bir ceren uçarcasına uçsuz bucaksız çölü sünmüş koşuyordu. Kemal cerenin arkasına oylum oylum katmerli bir ak bulut koydu. Bu ak bulutun kalıbını Adem Usta gençliğinde tam 3 ay çalışarak koymuştu. Bir de bezin ta öteki ucuna Kemal kırmızı, büyülü, bu dünyada dünyanın hiçbir yerinde türü bitmemiş bir çiçek yerleştirdi. Ceren belki de bu kırmızı büyülü çiçeğe koşuyordu. Kemal Usta, insan bu kadar usta olur da, kendi işini bırakır da, bu kadar gün ortalıktan yiter gider de, sırra kadem basar mı dedi usta. Sesinde acı bir gücenlik vardı. Ben de diyordum ki, Kemal kendini savunmak, işliğe gelmediği bu birkaç gün için ustaya kendini bağışlatmak için bir sebep ararken, hem çalışıyor hem de düşünüyordu. Anam var ya, bana dedi ki, kekeledi kekelerken yalan söylemekten vazgeçti. Bir balık bir palamut akını var ki deniz ağzına kadar balık diyecekti. Elleri öyle kala kaldı. Kalıbı mavi bezin üstüne koyduğu gibi kapıya fırlamasıyla sokağa bulması bir oldu. Mahmut Paşa'yı yeni camiyi önüne çıkana çarpa çarpa küfürleri yiye yiye caddeyi geçip köprüye geldi. Yuvalanırcasına köprünün adalar iskelesi merdiveninden aşağı indi ve iner inmez de gözlerine inanamadı. Zeynel orada köprünün korkuluna dayanmış gözlerini denize dikmiş bakıyor, elindeki oltayı sallıyordu arada bir de. Zeynel abi. Zeynel başını kaldırdı rahat. ''Neredesin be Kemal? Neredeyse akşam oluyor.'' diye ona çıkıştı. ''Buradayım abi.'' Yöreye baktı. Tam 4 tane yeşil kocaman leğenin içinde çingene palamutları yüzüyorlardı. Zeynel'e hayranlıkla baktı. ''Bunları hep sen mi tuttun?'' ''Çok balık var.'' dedi Zeynel. ''Denizin içi kaynıyor.'' ''Bu 3 naylon leğeni almak için Karaköy'e giderken oltayı şuraya korkuluğa bağladım. Döndüm ki ne göreyim? Koskocaman bir palamut yakalanmamış mı?'' Kemal uzun bir ıslık çaldı. Vay be dedi. Amma da usta balıkçıymışsın be Zeynel abi. Bırak bu lafları da al şu balıkları köprünün başına götür de sat. Ne yapacağız bu kadar balığı? Kemal köprünün Kadıköy iskelesine giden ucuna leğenleri zorla taşıyarak götürdü. Götürmesiyle de elinde bir deste parayla dönmesi bir oldu. Toptan okuttum bir balıkçıya abi. Koy öyleyse paraları cebine. Kemal paraları ceketinin iç cebine güzelce yerleştirdikten sonra abi dedi durdu. Söyle diye sert buyurdu Zeynel. Haydi gidelim diye yalvarırcasına onun elini tuttu Kemal. Daha hayranlıkla bakıyordu ona. Ben olsam mümkünü yok bu kadar balık yakalayamazdım diye de düşünüyordu. Nereye? Bizim eve. Anam sana yahni yapacak. Olur mu? Bak burası polis kaynıyor. Çabuk gidelim. Olur mu? Bir tane daha tutayım. 7 tane olsun. Yeter. 6 tane yeter abi. Sar ipi diye Kemal onu çekiştirdi. Çok polis. Seni de tanıyorlar gibi bak. Şu abi, şu abi de. Hepsi de, hep polisler. Ya, ben bunların polislerin, sivillerin hepsini bilirim. Boş ver dedi Zeynel Çelik. Acıktım abi diye kendini acındıran bir sesle boynunu büktü Kemal. Zeynel oltayı çekiyordu. Hah, yakalandı diye bir sevinç çığlığı attı Kemal. Ölüyorum, acımdan ölüyorum Zeynel abi. Sırtı mavi, büyüyecek bir balık geldi oltanın ucuna. İpi toplayıp balıkların suyunu döktüler. Leğenleri iç içe koydular, balıkları da içine. Asfalta çıkıp Beşiktaş dolmuşunu beklemeye başladılar. Taksim, Beşiktaş, Şişli, Osman Bey, Nişantaş, Beşiktaş, Feriköy, Pangaltı, Kurtuluş, Beşiktaş. Yarım saat bekledikten sonra bir Beşiktaş dolmuşu bulup atlayabildiler. Yollar tıkanıp açılarak, şoför öfkesinden soluyarak sigara üstüne sigara içerken sonunda Beşiktaş'ı buldular. Serence Bey yokuşunu koşarcana çıkarak, kararıp tahtaları yer yer dökülüp sağa doğru yan yatmış küçücük, pencerelerinden pembe, mavi, kırmızı sakız sardunyaları sarkan bir eve geldiler.